Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında sizlerleyiz efendim. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu, program yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler gönderiyoruz. Bizi her cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, 17.05'te TRT Memleketim FM'den ve aynı saatlerde TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Programa dair soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda ne konuşuyoruz? Sağlık Rotası'nda Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları alanındaki uzman isimlerle ele alıyoruz. Bugün en sık ölüme yol açan hastalıklar içinde dünyada ikinci sırada yer alan kanseri konuşacağız. Her tümör kanser midir? Çevresel faktörler hastalık gelişiminden sorumlu mudur? Korunma yöntemleri nelerdir? Hangi tedavi uygulamaları vardır? Kansere ilişkin tüm soruların yanıtlarını birazdan öğreneceğiz. Stüdyo konuğumuz LÖSAMA Kurucu Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Ankara Onkoloji Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Fevzi Altuntaş. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan. Sağlık Rotası başlıyor efendim. Sayın Altuntaş, Sağlık Rotası'na hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sayın Hocam, 4 Şubat Dünya Kanser Günü, onun hemen öncesinde biz bu konuyu ele alalım ve kansere ilişkin A'dan Z'ye her şeyi mümkün olabildiğince sizinle konuşalım istedik. Dünya genelinde çağımızın en önemli sağlık sorunlarının başında kanser geliyor. Kansere bağlı ölüm oranları kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada. Tam olarak kanser nedir? Her tümör kanser midir değerli hocam?
Kanser nedir? Doku. Hücrelerin anormal kontrolsüz çoğalması, anormal kontrolsüz çoğalma olduktan sonra da o dokunun, hücrenin fonksiyonlarını yapamaz hale gelmesi, istenen fonksiyonu yerine getirememesi, bu da ne yapıyor? Eğer kontrol edilmezse ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık, aynı zamanda bir halk sağlığı sorumlulukla tanımlayabiliriz kanseri.
Sayın Hocam, en sık görülen hastalıklar arasında ikinci sırada dedik ama bir veri vermek gerekirse dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı nedir kanserin?
Evet, esasında şu an için söylediğiniz rakam doğru ama 2030 sonrası bakıldığı zaman dünyadaki ölümlerin en sık sebebinin kanser olacağını biz söyleyebiliriz. 2020 verilerine bakıldığı zaman dünyada yaklaşık 19 milyon yılda yeni kanser vakası tespit edilmekte. Ve bunun 2030 projeksiyonu yapacak olursak %50 oranında artmasını bekliyoruz. Yani yaklaşık 20 milyonun 30 milyon civarında yeni kanser vakasının yılda olması bekleniyor. Kansere bağlı ölümlere bakacak olursak şu an için 2020 verileri, istatistik 2020 yılına ait yaklaşık 10 milyon civarında yılda kansere bağlı ölümler görülmekte. 2030 projeksiyonu yapacak olursak yaklaşık 13 milyon civarında kansere bağlı ölümlerin olacağını tahmin etmekteyiz. Peki bu ne demektir? Bu şu demektir. Şu an için en sık ölüm sebebi kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin ikinci sıra getireceğini, ilk sırada kansere bağlı ölümlerin olacağını tahmin etmekteyiz. Yaklaşık bu da ne yapıyor? Her 6 ölümden birinin veya 5-6 ölümden birinin kansere bağlı olacağını söyleyebiliriz. Peki bu rakamları görünce ne yapmak lazım? Harekete geçmek lazım. Esasında evet. Bu sene yine uluslararası örgütlerin 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle farkındalığı mottosu harekete geçin. Bu harekete geçin, kanserin önlenmesi için harekete geçin. Harekete geçin, erken teşhis için harekete geçin. Harekete geçin, tanı için harekete geçin. Harekete geçin, tedavi için de harekete geçin. Harekete geçme zamanı olarak en azından hiçbir şey yapmıyorsak bile 21 günde bir kendimize kanser farkındalığımızı, çevremize kanser farkındalığını artıralım diyoruz. Bu nedenle de farkındalığın artırılması nedeniyle, artırılması amacıyla her yıl 4 Şubat'ta çeşitli aktiviteler düzenlenmekte. Bunun da bilimsel çıktılarıyla destekleniyor. Yani kanser alanında okur yazarlığın artırılması, Yeşim Hanım, kansere bağlı ölümleri, kanserin erken teşhisini sağladığı ve ölümleri azalttığı, sağlık ekonomisine ciddi katkı sağladığı bilimsel raporunda gösterilmiş. Yani artık tarama programlarının, sağlık okuryazarlığı programlarının bilimsel olarak katkısı tartışılmaz.
Evet, bunun altını çizmek lazım. Biraz sonra sorularımızda zaten o konulara geleceğiz hocam. Birçok hastalıkta mesela tedavi seçenekleri bulunmuyor. Kanserin tabii tüm kanser türleri için değil ama belli kanser türleri için özellikle korunmak mümkün. Erken tanı çok büyük önem taşıyor. Biraz sonra bunları detaylı olarak alacağız. Fakat en çok merak edilen şeylerden birisi bu, birçok hastalık için de yine gündeme geliyor. Kanser gelişiminde genetik faktörlerin etkisi nedir? Ama bunun yanı sıra çevresel işlenmiş gıdalar, hava kirliliği, tütün kullanımı, fiziksel hareketliliğimizdeki azalma kanser gelişiminde bir etken midir?
Evet, kanserin oluşumunda bir gaz, bir fren dediğimiz çok amiyane tabirle, kaba bir tabirle gaz ve fren. Yani onkogen, biz bunu tıbbi olarak onkogen, tümör süpresör gen olarak, baskılayıcı gen olarak, aktive edici gen ve baskılayıcı gen olarak aktive ediyoruz. Bu tümörün aktive edici genin, yani onkogenin aktivasyonunu sağlayan faktörler veya tümörü baskılayan genin inaktivasyonunu, yani afonksiyonel, fonksiyonsuz hale getiren faktörlerin faktörler kanser oluşuma sebep oluyor. Bunların da %85'i aslında çevresel faktörler. %10-15'i genetik faktörler. Yani onkogeni ve tümör süpresör geni değiştiren faktörlerin %85 esasında çevresel faktörler. Ne demek? Biz esasında nispeten bunları kontrol edebiliriz demek. Biz %15'e takılıp kalıyoruz. Ailesel ve genetik faktörlere takılıyoruz. Bunlar %15 bu faktör. Biz bunları evet nispeten kontrol edebiliriz. Ama daha büyük bir popüler şey var. Oran
var. Risk grubu var.
Daha büyük bir şey var. Çevresel faktörler var. İşte en önemli faktör. İşte sigara. Sigara ne yapıyor? İşte ya onkogende ya da tümör süpresörgende bir değişiklik yapıp kanser gelişiminde tetikleyici oluyor. O zaman sigara kanser ilişkili en önemli faktör. Biz bunu azaltalım.
Ve tüm kanserlerin gelişiminde sorumlu değil mi hocam?
Yani artık akciğer kanser ilişkisi çok net. Serviks kanser ilişkisi çok net. Meme kanser ilişkisi çok net. Bazı kanser ilişkisi çok net. Çok net olunca da sigara konusunda duyarlı olan veya tütün ürünleri, tütün mamulleri konusunda duyarlı olan.
Hemen bu arada bir dipnot girmek istiyorum. Sadece buradan değerli dinleyicilerimiz için de bir uyarıcı olsun. Tütün ürünlerini bizim kullanmamız gerekmiyor. Tüm dumanına maruziyet kesinlikle de kanseri en önemli etkenlerden birisi değil mi?
Ortamda bulunmamak lazım. Hı-hı. Bulunmamak lazım. Sadece sigara ile değil, nargiledir, diğer bütün tütün mamullerini hepsi için bunu bu kategoriye almak lazım. Sigara, alkol, enfeksiyonlardan korunma, hareketlilik, obezite, hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme. Örnek dengesiz beslenmeden şunu söyleyebilirim. Soframızın 3/2 meyve sebze ağırlıklı olmasını, her 3 öğünün, 3 öğününde de, 3'ünde de 3/2'sinin sebze ve meyve ağırlıklı olması lazım. 1/3 karbonhidrat ve diğerler olabilir. Buna dikkat edelim. İkincisi işte hareketlilik. En azından günlük 45 dakika ritmik, düzenli, egzersiz anlamında. Bu bizim için önemli. Yani masa başında uzun süre kalmamak önemli. Sigarayı, alkolü, enfeksiyonlardan korunma, aşıla. Belki burada aşın bir parantez açıp enfeksiyonlardan korunma, evet, ömrü uzatmıştır. Aşı esasında tıp tarihinde en önemli ömrü uzatan faktör aşılanmadır. Bunun altını çizelim. Bu nedenle aşılanmak konusunda duyarlı olalım. Örnek kanser alanında hepatit B aşısı, yani sarılık aşısı dediğimiz karaciğer korunması için hepatit B aşımızı, yine kadınlarda HPV aşımızı, human papillomavirüs dediğimiz rahim ağzı kanseri için önemli bir risk faktörü, yaptırdığımız zaman kanserden önemli oranda korunuyoruz. Örnek bir rakam söyleyelim. Kanserde son 20 yılda %30'un üzerinde ölümler azalmıştır. Bunlar içerisinde baktığımız zaman da en önemli ölüm oranının azaldığı kanserin rahim ağzı kanseri olduğunu görüyoruz. %65'lere çıkmış bir rakam. Peki burada faktör ne dediğimiz zaman, burada en önemli faktörün aşılanma olduğunu söylüyoruz. Yani çevresel faktörler sigaradır, alkoldür, hareketliliktir, beslenmedir, aşılanmadır. Ve buna tabii ki tek eşliliği, sağlıklı cinsel yaşamında birleştirdiğimiz zaman biz kanserleri %80 oranında esasında önleyebiliriz. diyebiliyoruz. %80. Bu bize bağlı bu faktörler. Ama geliyoruz gidiyoruz bir şekilde genetik ve ailesel faktörlere evet. takılıyoruz. Yani orada...
Orada da erken taramalı önemli oluyor
yani
hocam.
Orada tabii ki bir ailesel faktör varsa, genetik faktör varsa orada yapacağımız şey şu. Ya siz kansere yatkınsınız. Önlemlerinizi erken alın. Eğer normalde 5 yılda bir kontrol gidiyorsak siz bunu yıllık 2 yılda bir düşünün. Bazı tarama programlarını daha erkene çekin. Daha dikkatli olun demektir. Ama öbür tarafta da FOD oranının büyük bir kısmı çevresel faktör olarak biz kontrol edebiliriz. Bize bağlı çünkü. Hı
hı. Sayın hocam şimdi popüler bir soru soracağım size. Biraz önce beslenme ile kanserin arasındaki ilişkiden bahsetmiştiniz. Korunmak için en az öğünümüzün 3'te 2'sinin sebze ve meyve ağırlıklı olması gerektiğini söylediniz. Şimdi sosyal medyanın da artık çok aktif olmasıyla birlikte insanlarda birçoğunda mükemmel görünüme sahip olmak gibi bir arzu gelişmeye başladı. Ve popüler bir takım diyetler yapılıyor. Bu diyetlerin içerisinde de protein ağırlıklı beslenme çok önemli bir yer tutuyor. Çok yoğun protein alımı kanser gelişiminden sorumlu olabilir mi ya da tetikleyici olabilir mi hocam?
Biz şunu söylüyoruz, yani bir hekim olarak sonuçta biz bilimin ne diyorsa onu söylemeliyiz ve bilimin ışığında yol almalıyız. Biz diyoruz ki popüler olan her şeyden uzak durun. Bilimin ışığı tuttuğu her şeyin de o yolda da yol alın.
Dengeli beslenin.
Tabii. Hayat esasında bir denge. Kanser de esasında dengenin bozulması demektir. Kanseri... yani gaz ve fren arasındaki dengenin bozulması. Nerede gaza basacağınız, nerede frene basacağınızı bilmiyorsanız mutlaka kaza yapıyorsunuz. İşte burada da bir kaza gibi düşünecek olursa kanseri dengeyi korumak lazım. Altındaki sihirli kelime, eğer bir kelime arıyorsak sihirli kelime denge. Bu hı hı. psikolojik dengede, manevi dengede, her anlamda denge.
Sayın hocam etkenleri söyledik fakat kanser türlerinin belli kanser türlerinin gelişiminde yaş, cinsiyet etkili midir?
Kesinlikle etkili. Örnek sonuçta erkeklerde prostat kanseri en sık görülüyor. Sebebi tabii ki hormonal faktörler. Kadınlarda meme kanseri sık görülüyor. Tabii ki veya nedir işte serviks kanseri, rahim ağzı kanseri dediğimiz veya rahim kanseri dediğimiz over kanseri. Bunlar tabii ki cinsiyetle ilgili faktörler. Tabii ki cinsiyet ve hormonal yapı kanser gelişiminde son derece önemli. Bazı kanserler gelişiminde tetikleyici faktörler. Yaş esasında kanser esasında yaşlılık hastalığıdır. Yani kanserlerin ortalama görülme yaşı 60 yaş ve üzeridir.
İleri yaş hastalığı.
İleri yaş hastalığıdır diyelim. Daha doğru söylediniz. Evet yaşlılık tanımı işte nedir dediğiniz zaman aslında bugün bakılan konsensüs oluşturulan, fikir birliğine varılan tanım desin de 80 yaş ve üzerinde ileri yaş olarak adlandırıyoruz. Ama 60 yaşından üzerinden itibaren kanser sıklığı artmaktadır. Daha duyarlı olmak anlamında bir altı çizilecek bir kelime olabilir. Yani yaşlanmanın. Yaş alma evet kanser gelişmişin bir risk faktörüdür. Yaş aldıkça da daha dikkatli olmak, kontrollerimizi daha düzenli aralıklarla yapmak. Bazı şeyleri, bazı bulguları, semptomları, şikayetleri önemsemek. Ve zamanında ötelememek, zamanında hekime gitmek son derece önemli.
Değerli hocam, halk arasında aslında kanser dediğimiz zaman ilk akla gelenler biraz önce sizin de altına çizdiğiniz gibi meme kanseri, prostat, akciğer kanseri söz konusu oluyor. Peki yine çok büyük bir öneme sahip olan kanserlerden birisi kan kanserleri. Kan kanseri nedir ve kan kanserinde risk faktörleri nelerdir? Korunmak mümkün müdür kan kanserlerinden?
Evet, kan kanserleri kan hücrelerinin yine yapım yeri olan kemik iliğinde veya başka bir organda kontrolsüz anormal çoğalması, kontrolsüz anormal çoğalması sonucunda kan hücrelerinin normal fonksiyonlarını yerine getirememesi, bunun sonucunda da hastada ölüme kadar gidebilen çeşitli semptoma, bulgulara, şikayetlere sebep olmasıdır. Kan kanserleri tabii ki duyarlı özellikle çocuklarda fazla.
Daha genç yaş mı? Hani biraz önce ileri yaş grubu hastalığı dedik ama kan kanserleri daha mı gençlerde
görülüyor
hocam? Yok
esasında kan kanserleri de ileri yaş hastalığı. Tüm kanserler aslında ileri yaş hastalığı. Ama toplumsal duyarlılık bazı yaş gruplarında daha duyarlı oluyoruz. Toplum olarak daha duyarlı oluyoruz. Belki lösemi dediğimiz zaman kan kanseri dediğimiz ilk etapta çocuk akla geliyor, evet. Ama lösemiler yine erişkin hastalığı, erişkinlerde daha sık görülüyor. Tabii burada da yine diğer kanserlerde olduğu gibi lösemilerde de yani kan kanserlerinde risk faktörü kabaca sizin aynı faktörler. Yani biz sigaradan uzak durursak lösemi önleyebiliriz. Obeziteyi önleyebilirsek, kontrol edebilirsek özellikle çocukluk çağından itibaren biz lösemiyi önleyebiliriz. Alkolden uzak durursak, düzenli egzersizle beraber, aşılanmayı kontrol ederek biz lösemi gelişimini önleyebiliriz. Lösemi gelişimini önleyemesek dahi lösemi bugün için tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çizelim. Toplumda duyarlılığı yüksek olduğu zaman lösemi eşittir ölüm gibi algılanabiliyor. Lütfen bizi dinleyen dinleyicilerimize şu mesajı vermek isterim. Kanser önlenebilir bir hastalık. Lösemi de önlenebilir bir hastalık. Bu risk faktörlerini yeter ki azalt. İki, hadi önleyemedik, erken teşhis mümkün. Bazı semptom bulgular ısrarcı ise lütfen bunu çeşitli mazeretlerle bir yere bağlamayalım. Bunu uzmanına, o işin uzmanına gidip ve uzmanının karar vermesini sağlayalım. Bazen yorgunlukla, bazen infeksiyonla, bazen başka faktörlere ilinti kurup biz bunu öteleyebiliyoruz. Ötelediğimiz zaman ise bu kan kanserlerinde olabilir, lenfezi kanserlerinde olur. İleri evre dediğimiz, yaygın aşama dediğimiz aşamaya geçtikten sonra kanserlerin kontrol edilmesi, tedavisi güçleşmekte. Burada biraz daha duyarlı olmak lazım. Yani geçmeyen, ısrar eden, şikayetlerin varlığında en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmak.
Nedir hocam? Kan kanserlerinde hem erişkin hem çocuk için en önemli belirtileri söylersek?
Yani ne diyelim? İşte kan hücrelerinin normal fonksiyonlarını yerine getirememesi. İşte kan hücrelerinden birisi nedir? Bizim beyaz kan hücreleri dediğimiz ak yuvarlar dediğimiz hücreler fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu enfeksiyonlara yatkınlık. Bir enfeksiyonunuz var, sürekli bir ateş, yüksek ateş, halsizlik, yorgunluk, öksürük, ne bileyim balgamdı, idrar yakınmasıydı, cilt şikayetleriydi gibi. Yani bir infeksiyon belirtileri. Tekrarlıyorsa, sık sık tekrarlıyor ise, geçmiyorsa mutlaka bir hekime başvurun. Yani yüksek ateşiniz, açıklayamadığınız yüksek ateşiniz, bir boğaz ağrısınız, kilo kaybınız, gece terlemeniz, atletinizi değiştirecek kadar varsa. Bunun dışında işte
ama bunlar uzun süreli olan.
Tekrarlıyorsa yani nedir? Bir infeksiyon bir hafta 10 günde ne yapması lazım? Uygun antibiyotik tedavisine rağmen ateşinizin düşmesi lazım. Bir ateşiniz var, ilacınızı kullandınız, uygun ilacınızı kullanıyorsanız 3 günden itibaren, 5 günden itibaren en azından onun kontrol altına alması lazım. Alınmıyorsa orada duyarlı olmak lazım. Ya acaba demek lazım. Bir yerde bezeniz var. Elinizde bir koltuk altı. Boynunuzda bir şişlik var. Daha önce de bu şişlik yok. Yeni bir şişlik var. Hadi infeksiyona bağladınız. Antibiyotinizi kullandınız. Geçmiyorsa, büyüyorsa acaba deyip en yakın bir sağlık kuruluşuna değil mi? Bir hekime başvurmak lazım. Yani ateş, vücutta bezeler. Biz buna lenfadenopati diyoruz ama vücutta bezeler. Bu koltuk altı olabilir, kasık olabilir, boyun olabilir. Evet. Bunun dışında işte kan hücreleri fonksiyon yapamayınca, işte kan pulcukları dediğimiz trombositler fonksiyon yerine getiremeyince, görevini yapamayınca kanamalara eğilim olur. Ciltte morarmalar var. Tuttuğunuz bir yer hemen böyle morarmış ise, böyle ne diyelim ekimoz diyoruz, bir kanama belirtileri varsa, morarmışsa veya elinizi bir bıçakla bir yeri kestiniz veya küçük bir delici aletle kestiniz, kanama kolay durmuyorsa, değil mi, bastırmakta da durmuyorsa, çektiniz tekrar kanıyorsa gibi, hem cilt kanamanın olması, diş eti kanaması, bir baktınız dişinizi fırçalıyorsunuz ya hiç kanamıyordu ama şimdi kanıyor, niye? Yani bunu hemen diş etinin bozulmasına bağlamamak lazım, niyesini sorgulamak lazım.
İyileşme süreci. Şimdi elimizi kestik ya da işte bir şey oldu. Bunun cilt yapısıyla birlikte normal bir şekilde iyileşme değil de daha çok böyle dışarıya doğru ben gibi olması da bir faktör müdür hocam?
Yani ben gibi bir faktör demeyelim ama yani yara iyileşmesinde bir problemi varsa, cilt kanıyorsa, bu küçük nokta tarzında kanamalar olabilir, büyük yaygın kanamalar olabilir. Bu kanamalar varsa, açıklayamadığınız burun kanaması, açıklayamadığınız menstrüel siklus kanamaları, adet kanamaları uzun sürüyorsa, uzun sürmüşse, çok pet kullanmışsanız gibi kanamaların varlığında. Bunun dışında ya açıklayamadığınız bir yorgunluğunuz var, halsizliğiniz var. bir şey de açıklayamıyorsunuz. Halsiz, ciddi bir halsizlik, ciddi bir yorgun, ciddi bir düşkünlük. Ciddi bir düşkünlük varsa mutlak doktorunuza başvurmanız
aslında
lazım.
Aslında buradaki kilit kelime sanırım bende olağanüstü bir durum var. Normal gitmeyen evet. bir şeyler var.
Ben
bunu
kendimi
hissettiğimizde
iyi
hekime başvurmak gerekiyor.
Aynen öyle. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Ya evet. Bir hastayım demeniz, düşkünüm demeniz yeterli.
Hematoloji uzmanına mı başvurulması
yani
lazım hocam?
Yani şöyle mümkünse hematoloji uzmanı ama tabii ki bu hemen hemen her ilimizde, ilçemizde mümkün olmayabilir. Öncelikle bir çocuksa bir pediatri, çocuksa hastalıklar uzmanı, erişkinse bir genel dahili uzmanına gidip oradan yönlendirilebilir. Oradan seçilebilir, elenme oradan yapılabilir.
Sayın hocam programımızda doğru bilinen yanlışların da aslında altını çizmeye çalışıyoruz. Bunlar içerisinde kan kanseri dendiğinde halk arasında şöyle bir şey var. Ben de kansızlık var, bağışıklık sistemim düşük, kan kanseri açısından bir risk taşıyor muyum diye. Bunun bir ilgisi var mı?
Yok. Yok. Şimdi toplumda hücrelerin düşüklüğü, kansızlığın en sık sebebi bayanlar için adet kanamalarına bağlı demir eksikliği anemisidir. Bunun için bunun önlemini alacaklar. Yani sonuçta bir havuz düşünün. Sürekli düzenli bir şekilde kaybettiğiniz aşağıdan havuzdan su kaçırıyorsunuz. Bunu önlemediğiniz müddetçe, yukarıdan ekstradan koymadığınız müddetçe havuz boşalacak.
Demir desteği alacak.
Bunun için her menstrüel siklus boyunca demiri tedavisini ihmal etmemeniz lazım. Almanız lazım. Yani hücre düşüklüğüyle kansızlığın arasında bir şey, lösemin arasında bir ilişki yok. Ancak lösemiler sonucu kansızlık gelişir mi? Evet, lösemi sonucu kansızlık gelişir ama kansızlık sonucu lösemi gelişir demeyelim. Evet.
Sayın hocam, tüm kanserler içinde bahsettiğimizde tabii ki her kanser türü için tanı ve tedavi yöntemleri farklı.
Evet.
Fakat kanser dediğimiz zaman genel anlamda tedavi yöntemleri nedir ve her tedavi her kanser türünde her hastaya yapılır mı?
Evet.
Kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler.
Evet. Şöyle söyleyelim, bizi dinleyen dinleyicilerimize şu mesajı net verelim. Artık kanserler tedavi edilebilir hale gelmiştir. Her geçen günde tedavideki başarı oranlarımız artmaktadır. Son 20-25 yılı, yani istatistikler ülkeden ülkeye göre, rapordan rapora göre değişmekle birlikte 20-30 yıla bakıldığımız zaman kanserdeki başarı oranları %50'lerden %80'lere çıkmıştır. Bu ne demektir? Mükemmel demektir. Yani kanser gibi ölümcül bir hastalıkta başarı oranlarının %50'lerden %80'lere çıkması mükemmel bir orandır. Peki bakıldığı zaman bunda neler var? Bir defa altını çizelim. Tıptaki bütün gelişmeler klinik araştırmalara bağlıdır. Bilimsel çalışmalara bağlıdır. Bu nedenle bilimin ışığından sapmamamız lazım. Bu nedenle bütün enerjimizi klinik araştırmalara verelim. Yani bir araştırma standardı tükettiğimiz andan itibaren bizi dinleyen dinleyicilerimiz lütfen klinik araştırmalara gönüllü olun. Eğer bu rakamı %50'den %80'lere çıkmışsa bunun sebebi araştırma.
Evet.
Bunun sebebi bilimsel çalışmalardır. Baktığımız zaman peki seçeneklerimiz neler? Tabii ki seçeneklerimiz özellikle solid tümörler dediğimiz organ kanserlerine cerrahi tedavi son derece önemlidir. Ve ülkemizde de baktığımız zaman hakikaten dünya çapında cerrahlarımız, dünya çapında merkezlerimiz var. Bu nedenle Eminönü'ndeyiz. Bir diğer tedavisi ışın tedavisidir. Işın tedavisi, biz buna radyoterapi, radyasyon onkoloji kliniklerinde yapılmakta. Yine burada da son derece teknoloji önemli. Gerek CyberKnife, Gamma Knife, tomoterapi, brakiterapi gibi ülkemiz açısından da son derece donanımlı merkezlerimiz ve bu alanda yetkin hocalarımız var. Ve ülke olarak da bakıldığı zaman teknolojiyi kullanmak konusunda belli bir noktadayız. Bu konuda da huzurlu olabilirler. Bir diğer tedavisi ise ilaç tedavisi. Evet, ilaç tedavisi bakıldığı zaman dünyada şuraya doğru gidiyoruz. Kimyasaldan uzaklaşmaya, nanoteknoloji, biyoteknolojik ürünlere, yani bir nevi kişiselleştirilmiş tedavilere doğru gidiyoruz.
Kişi özel tedaviler.
Kişi özel tedavilere doğru gidiyoruz. Gelişmiş batı toplumlarında yeni geliştirilen tedavi yöntemlerinin, ilaçların yaklaşık %73'ü kişiselleştirilmiş tedavi ürünleri. Buradan ne yapmak lazım? Ülke olarak da çalışmak, üretmek lazım. Dilek ve temelden ötesinde somut çıktılar oluşturmak lazım. Burada da bir bilim insanı olarak önemli mesafe kat etmeye gayret ediyoruz. Bakıldığı zaman yine ülkemizde bu ilaçlara ulaşma anlamında hakikaten iyi bir noktada olduğumuzun altını çizebilirim. Evet, ülkemizde kanser tedavileri konusunda gelişmiş batı toplumlarından bu ilaçlara ulaşma konusunda daha iyiyiz. Hele hele Avrupa, hele hele Kuzey Avrupa ülkelerinden çok daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Peki nereye doğru gidiyor tedavi? Kişiselleştirilmiş tedavi ürünlerine doğru gitmesi sebebiyle de başarı oranı da artmakta. Bu nedenle artık diyoruz ki genetik testler, immünolojik testler, yani artık kanserin biz parmak izini çıkarıyoruz. Ne demektir? Gerek hücre içerisinde, gerek hücre dışında bütün ince detaylarına kadar biz kanseri tespit edebiliyoruz. Ve bunları erken teşhiste de, tedavide de ve takipte de kullanabiliyoruz. Bu konuda da nedir işte tümör agnostik yaklaşımlar dediğimiz veya kalıntı hastalıklar dediğimiz artık moleküler düzeyde, immünolojik düzeyde yani milyonda bir hücreyi dahi tespit edecek teknolojik donanımlara sahibiz. Ve burada da gelinen nokta hedeflenmiş tedavi anlamında dünya farklı bir noktaya gidiyor. Ülkemiz olarak da iyi bir noktadayız. Bir diğer tedavi yöntemimiz ise hücresel tedaviler. Artık dünyada hücresel tedaviler dediğimiz hücre bazlı tedaviler, biz bunun klasik anlamda kök hücre naklilerini biliyoruz. Evet. Ama kök hücre nakli dışında hücre tedavileri, tümör aşıları ve özellikle bu bağışıklık hücreleri ciddi anlamda yol almakta. Özellikle CAR-T hücresi dediğimiz hücreler, tümör aşıları dediğimiz aşı çalışmaları kanserde başarı oranını önemli oranda artırmaktadır. Bunların her birini çeşitli kombinasyonlar halinde biz kanserde tedavi yöntemi olarak uygulamaktayız.
Sayın hocam, bir cümleyle nizi almak istiyorum dinleyicilerimize uyarıda bulunmak için. Kanser tedavi sürecinde mutlaka hekimin dediği yoldan gidilmesi lazım. Çeşitli alternatif bir takım kulaktan duyma uygulamalar yapılmalı mı? Bunlar hekime bilgi verilmeli mi? Tek cümleyle sizden bu uyarıyı alacağım.
Kanser hekimi dışında kanserin tedavisine kimsenin müdahale etmemesi son derece önemli.
Son sorum olarak da hocam, Türkiye, siz de altını çizdiniz, sağlık turizminde çok önemli bir yerde. Yurt dışından onkoloji tedavisi için cerrahi de dahil olmak üzere buna hangi ülkelerden başvurular oluyor? Türkiye hangi noktada?
Bizim kendi hastanemiz için söyleyeyim, 40'ın üzerinde ülke. Dünyanın 5 kıtasından biz ülke hasta kabul ediyoruz. Güney Amerika'dan da, Avustralya'dan da hasta kabul ediyoruz. Türkiye artık sağlık turizmi anlamında, özellikle kanser alanında dünyaya hem eğitim anlamında hem de hizmet anlamında örnek olmakta. Meydan okuyamadım ama dünyanın en önemli ülkelerinden birisiyiz. Artık bilim ihracatı yapıyoruz.
Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum. Zamanımızın sonuna geldik. Aslında daha konuşacak, üstüne vurgu yapılması gereken çok şey vardı. Katılımınız evet. için çok teşekkür ediyorum sizlere.
Ben teşekkür ederim.
Sayın dinleyiciler, LÖSEMA Kurucu Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ankara Onkoloji Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Fevzi Altuntaş'ı ağırladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Ben Yeşim Sert Karaaslan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM'de yayınlanan Sağlık Rotası programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
Sağlık Rotası.